Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi neden Apple ürünleri kullandığımı anlatacağım sizlere. Ne gerek vardı sorduk mu diyebilirsiniz. Soranlar var. Çok fazla eleştiri geliyor. Apple aşığı oldun, Apple fanatiği oldun, sürekli Apple ürünleri kullanıyorsun. Neden başka cihazlar kullanmıyorsun diye çok fazla eleştiri geliyor. Ben bu videoda bu ürünlere benim ihtiyacım olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Sadece anlatmayacağım, göstereceğim. Ne yapacağız? Bakın, ben bu videoyu şu anda şöyle göstermek istiyorum. iPhone 10S Max ile kayıt altına alıyorum. iPhone 10S Max'in arka kamerasıyla kayıt altına alıyorum. Hemen kolumda Apple Watch var. Burada kendimi görüyorum ve kamera fonksiyonlarını kontrol ediyorum. Aynı zamanda 10S'yi de burada tepe kamerası olarak kullanacağım. Şöyle 10R'yi kutusundan çıkartırken bu telefonlarla kayıt altına alacağız. Ve daha sonrasında iPad Pro 11'e aktarıp iPad Pro 11'de bu videoyu işleyerek yayını hazır hale getireceğiz. Birebir size yurt dışında bu cihazlar neden benim işime yarıyor, neden bunları yanımda götürüyorum sürekli, bunu göstermiş olacağım arkadaşlar. İşim içerik üretmek ve bu cihazlar içerik üretme konusunda bana gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Şimdi hem görüntü kalitesini birebir göreceksiniz, hem sesi 1,5 dolarlık bir mikrofonla kayıt altına alıyorum. Bu telefonların mikrofon performansını göreceksiniz. Hem de iPad Pro 11 nasıl video işleme olanakları sunuyor, ne gibi uygulamalar var, bunları da birebir sizlere gösteriyor olacağım. Umuyorum ki bu videonun sonunda eleştiriler biraz olsun azalacak. Yani bu konuda çok ümitliyim açıkçası. Şimdi gelin Apple ürünleriyle Apple iPhone 10R'yi kutusundan çıkartma videosunu birlikte hazırlayalım. 10S'yi şimdi yukarı konumlandırayım tepe kamerası olarak ve videomuzu çekmeye başlayalım. Elimizde iPhone 10R'nin mavi renkteki bir versiyonu var. 256 GB'lık depolamanla sahip model bu. Diğer iPhone'larda olduğu gibi sağında solunda iPhone yazan, üst tarafta telefonun ön yüzünü gördüğümüz bir kutulaması mevcut. Yani herhangi bir farklı kutulama yok. 6 farklı renkte temin edebiliyoruz iPhone 10R'yi. Bu da yine Apple tarafında yeni farklardan bir tanesi. Çok uzatmadan hemen kutusundan bu güzel cihazı çıkartmaya başlayalım. Üst tarafında alışık olduğumuz şekilde artık kullanım broşürleri, işte hızlı kuruluma yardımcı olacak olan çeşitli araçlar ve kullanım broşürleri çıkmakta. Burada sim kartı yerinden çıkartmamızı sağlayan iğne de yine konumlandırılmış. Hemen telefonu şöyle tutup kaldıralım. Telefon mavi renkteydi söyledik. Oldukça güzel göründüğünü tekrar belirtmem lazım. Hemen jiletini hızlı bir şekilde şöyle çıkartayım. Elinize aldığınızda yine arka tarafın o işte şeffaf cam yüzeyi, yan taraftaki 7000 serisi alüminyumun verdiği soğukluk, her şeyiyle kaliteli bir cihaz tuttuğunuzu hissettiren bir model. Zaten bol bol cihaz hakkında konuşuyor olacağız. Onu da şöyle hemen masanın yan tarafına koyayım. Standart iPhone şarj adaptörümüz çıkıyor. Tip A'dan tip C'ye şarj yapabildiğimiz adaptör. iPhone 10R hızlı şarjı destekliyor ama kutu içeriğinde hızlı şarj adaptörümüz yer almıyor. Bunu ekstra olarak satın almanız lazım. Ya da bir iPad sahibiyseniz iPad'inizin şarj adaptörünü kullanarak telefonu biraz daha hızlı şarj edebilirsiniz. Bir MacBook Pro sahibiyseniz yeni nesil MacBook Pro'nuzun adaptörünü kullanarak tip C'den Lightning'e kablo satın alarak cihazı yine hızlı şarj edebilirsiniz. Keşke kutu içerisinden hızlı şarj adaptörü de çıksaydı. Kulaklığımız çıkıyor. Kulaklığımız Lightning portundan bağlanıyor ve artık herhangi bir ekstra dönüştürücüye sahip değiliz. Dönüştürücü yer almadığı için de standart kulaklığınızı bu telefonda kullanmak isterseniz dönüştürücü satın almanız gerekiyor. Yani ilk olarak bir hızlı şarj adaptörü satın alıyorsunuz, daha sonra da bir dönüştürücü satın alıyorsunuz telefonun diğer özelliklerinden faydalanabilmek için. Tabii ki kablosuz kulaklık alırsanız Bluetooth üstünden bağlayıp kullanabilirsiniz. Lightning kablomuz çıkıyor. Apple'ın standart şarj kablosu. Bununla artık yeni iPad'leri şarj edemiyoruz. Yeni iPad'ler tip C portundan şarj olmaktalar. Bence bir sonraki iPhone'da da biz Lightning kabloları görmeyeceğiz. Tip C kablolar üstünden şarjı gerçekleştireceğiz. Kutu içeriği bu kadar. Şimdi kutuyu hızlıca kenara koyalım ve telefonu elimize alıp genel olarak özelliklerine bakalım. Mavi renkte, arkası cam yüzeyle kaplı söylemiştik bunu. 7000 serisi alüminyumla çerçeve tasarlanmış. 10S ve 10S Max'te paslanmaz çelik görüyoruz. Burada maliyeti biraz daha düşük tutabilmek adına Apple 7000 serisi alüminyum kullanmış. Hem biraz daha hafif yapıyor telefonu, hem de aynı zamanda bana sorarsanız hani dayanıklılık açısından da çok büyük farkı yok kullanıcıya yansıması. Üst tarafta oldukça enteresan çözünürlüğe sahip bir ekranımız var. 6.1 inçlik ekran 1792x828 piksel çözünürlük sunuyor. IPS bir ekrana sahibiz bu sefer. OLED ekranlar 10S ve 10S Max'te kaldı. IPS ekran kullanılarak biraz daha maliyet düşürülmeye çalışılmış. Bildiğiniz gibi Apple tarafında düşük fiyatlı iPhone modeli olarak adlandırılan bir model 10R. Yani Apple ürünler içinde, Apple iPhone'lar içinde yeni model telefonlarda en düşük maliyete sahip modeli şu anda elimde tutuyorum. Hemen arka tarafına baktığımızda arka tarafında 12 megapiksellik F1.8 lense sahip OIS ve EIS destekli bir kameramız yer alıyor. 4K 60 FPS kayıt altına alabiliyor bu kamera. HDR video özelliklerine sahip. Bu kamera ne güzeldir ki 10S ve 10S Max'te kullanılan kameralarla aynı yeteneklere sahip. Ama bir tane kamera konumlandırıldığını görüyoruz buraya. Bu bir tane kamerayla portre fotoğrafları çekerken, insanları çekerken de arka tarafta bokeh efektinin verildiği fotoğraflar kayıt altına alabiliyoruz. Yani en azından yazılımsal olarak bu desteğin sunulmuş olması kullanıcıları sevindirecektir. Portre fotoğrafları çekebiliyor olmak çünkü oldukça güzel. Ön tarafta 7 megapiksellik bir kameraya sahibiz. F2.2 lensli. Bu kamera piyasadaki diğer ön kameralara karşılaştırıldığında biraz daha dar açılı kalıyor. Kullanıcıların yorumlarına baktığımda ise artık Apple tarafına daha geniş açılı bir ön kamera kullanılmasını istiyor kullanıcılar. Haklılar. Full HD 60 FPS kayıt altına alabiliyor kameramız. Ama tabii ki daha geniş açılı bir ön kameramız olsaydı en azından toplu fotoğraflar çekerken bize orada kolaylık sağlayabilirdi. Bunu söyleyebilirim. 3 GB'lık belleğimiz var ve 256 GB'a kadar 64-128 olmak üzere çeşitli depolama alanları boyutlarında telefonu temin edebiliyoruz. 2942 mAh'lik bir bataryası var ama testler gösteriyor ki kullanıcı deneyimleri de bu telefonun bataryası günü tamamlamaya fazlasıyla yetiyor. Hatta daha dün Instagram üzerinden telefonu satın almış bir kullanıcı bana ulaştı. Pilotundan memnun musun diye konuşma esnasında sordum. O da memnun olduğunu söyledi. Günü tamamladığını söyledi. Face ID'miz var. Çentikli bir telefona sahibiz. Çentik hemen üst tarafta konumlandırılmış durumda. Diğer 10'da, 10S'de ve 10S Max'de nasıl bir görüntü görüyorsanız iPhone 10R'de de çentikli yapı aynen korunuyor. 3 boyutlu olarak yüzümüze çeşitli noktalar yansıtan projeksiyon yöntemiyle daha sonra 3 boyut haritasını oluşturduktan sonra da tanıma işlemini gerçekleştiren özel bir kameraya sahibiz. Kızılötesi bir kamerayla konum güçlendirilmiş bir sistem bu. Böylece güneş, güneşsiz ortam, karanlık, zifiri karanlık demeden yüzünüzü tanımlayıp telefonun açılmasına yardımcı oluyor. Tabii ki yüzünüzü tanımadığı durumlar olabilir. Bu durumlarda da şifrenizi girerek telefonu açıyorsunuz. Şimdi telefonu açtığında fark etmişsinizdir. 10R, 10S, 10 ve 10S Max ile karşılaştırıldığında daha kalın çerçevelere sahip bir telefon. Bu onu daha dayanıklı yapar mı? Yani bir şey söylemek zor, bir şey söyleyemeyeceğim ama görüntü olarak biraz daha kaba bir telefon yaptığını söyleyebilirim. Çerçeve kalınlığı gerçekten oldukça fazla. Her ne kadar diğer iPhone'larda olduğu gibi alt tarafta OLED ekranın bükülebilir olması sayesinde olabildiğince az çerçeve yapılmış gibi görünse de aslında telefonun hani şöyle elimde tuttuğumda daha net göreceksiniz. Oval köşeleriyle beraber oldukça kalın çerçeveler var. Bir de kılıf takarsanız bu telefona telefon biraz daha kalın görünüyor. Bunu göz önünde bulundurun derim ben. Evet, cihazı kutusundan çıkarttım. Çok sözü uzatmayacağım. Genel olarak bir de hızlıca teknik özelliklerini sayayım sizlere. Telefon içerisinde işlemci olarak 10S ve 10S Max'te gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisi var. Bu işlemci şu anda piyasada bulabileceğiniz bir cep telefonu için geliştirilmiş olan en hızlı işlemcilerden bir tanesi. Yapay zeka işlemlerini güçlendirecek ünitesi yanında Apple tarafından geliştirilmiş bir GPU'su da var ki bu GPU'yla şu anda piyasada bulunan bütün oyunları telefonunuza en yüksek detay seviyesine açılacak şekilde yükleyip oynayabilirsiniz. Önemli konulardan bir tanesi. Cep telefonunda 3 GB'lık bir belleğin yer aldığını söylemiştik. Bu da yeni nesil Apple cihazlar için bir standart halini aldı. En azından uzun süreli güncellemeler alıp bu telefonu hızlı bir şekilde kullanabileceğinizin de garantisi Apple tarafından verilmiş 3 GB bellekle. Bunu söyleyebilirim ki ekran çözünürlüğü düşünüldüğünde, işte Apple bunu Liquid LCD olarak isimlendiriyor IPS ekranı. Hani ekran çözünürlüğü oldukça garip. 1792x828, 1920x1080 bile değil. Yani böyle HD ile Full HD arasında kalan bir çözünürlük. Bu çözünürlük düşünüldüğünde bu telefon herhalde Apple tarafında en performanslı cihaz olarak kalmaya uzun bir süre devam edecek. 3 boyutlu oyun performansı olarak. Çünkü düşük çözünürlükte doğal olarak işlemci daha az yorulacak, daha yüksek başarım sergileyebilecek. Bunu da tabii ki gelecekte çıkacak güncellemelerle, gelecek sene çıkacak yeni nesil oyunlarla beraber test edip görme şansını yakalayacağız. Cihazı şimdi çıkarttım, kullanmaya başlayacağım. Uzun kullanım ardından da deneyimlerimi sizlere yine aktarıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi evet, iPhone 10R'yi kutusundan çıkartma videosunu burada bitirelim. Şimdi ne yapalım? Bu videoları, 10S Max'deki ve 10S'deki videoları iPad'imize aktaralım ve orada bu videoyu işleyerek yayın hazır hale getirelim. Aslında bu videonun amacı biliyorsunuz Onray'ı kutusundan çıkartmak yanında ben neden Apple cihazları kullanıyorum bunları size göstermek uygulamalı olarak. Hadi başlayalım. Burada 10S ve 10S Max yan yana duruyorlar ve aynı zamanda iPad var. Ne yapacağım? Çektiğim görüntüleri iPad'e aktaracağım. İki şekilde aktarabilirim. Ne yapabilirim? Type-C'den Lightning kablosunu cihazlara bağlayıp kablolu olarak bu aktarımı gerçekleştirebilirim ama Apple ürünlerinde buna gerek yok. Ne yapacağım? Şimdi size göstereyim. Seç diyeceğim. Videoları seçeceğim. Gönder diyeceğim. Ve AirDrop'ta birazdan iPad'im görüntülenecek. Şuradan iPad'i seçiyorum. Ve iPad ekranında direkt olarak 4K videoların alım işlemi başlıyor. Şu anda bu kadar hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. İki tane 4K video. Bir tanesi 1.44 dakika. Bir diğeri şöyle bakalım 9 dakika 2 saniye. Ve oldukça hızlı bir şekilde transfer gerçekleşiyor. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Zaten videoların boyutları düşünüldüğünde kablo olarak aktardığınızda da bundan biraz daha hızlı aktarırsınız. Daha büyük bir avantajı olmaz. Şimdi aynısını 10S'de de yapalım. Ve gönder diyelim. Göndereceğimiz cihazı burada AirDrop'tan yine seçelim. iPad diyelim. Ve o cihazdan da gelen videoları iPad şu anda transfer olarak almaya başladı. Yani iki cihazdan şu anda kablosuz olarak iPad'e görüntü transferi gerçekleştiriyorum. Görüntü transferi bittikten sonra da yine 10S Max'i bu sefer takayım. 10S Max'i şuradaki tutaca takacağım ve tepeden görecek şekilde iPad'de bu videoları nasıl işliyorum size göstereceğim. Şimdi 10S'de gönderimi tamamlamak üzere. Üçünde de benim fotoğrafımı görebilirsiniz. Kimin hesabı yüklüyse o hesabın fotoğrafı görünüyor ki siz çok daha rahat bir şekilde kime göndereceğinizi seçin. 10S'de bitirdikten sonra işlemimize başlayacağız. Aktarma işlemini buradan da takip edebiliriz. 10S Max'in videoları arkada durmaya devam ediyor. Ve bu da tamamlandı. Evet. Tamamlandıktan sonra direkt videolarımız görüntülendi. Şu anda tüm videolarım buraya gelmiş durumda ve telefonları yukarı konumlandırıp şu anda video işleme işine başlamaya hazırım. Tekrar birlikteyiz. Şimdi ne yapacağım? 10S ile kendimi kaydediyorum. 10S Max tepe kamerası olarak kurulu ve iPad'in üstünde olup biteni gözlemliyor. Fakat tepe kamerası olarak konumlandırırken 10S Max'te Filmic Pro isimli bir uygulama açtım. Filmic Pro kameranın tüm ayarlarını elle yapmanızı sağlıyor. Ne yaptım? Beyaz ayarını sabitledim ve fokusu sabitledim. Böylece odak kaymayacak, elim odaklanmayacak, sürekli olarak ekran odakta kalacak. Telefotoya geçtim yani 2x yakınlaştırma yapan lensle şu anda aynı zamanda iPad üzerinden de kayıt alıyorum. Arada iPad üzerinden de göreceksiniz. Böylece en net şekilde nasıl işleme yaptığımı sizlere göstermiş olacağım. Ne kullanacağız video uygulaması olarak? Bakın birçok video ve resim uygulamasına sahibim iPad'imde. Ben LumaFusion kullanacağım. LumaFusion yaklaşık olarak şu anda 140-150 liraya satın alabileceğiniz bir uygulama ve bu uygulamayla gerçekten yani bilgisayardan ne yapabiliyorsanız iPad'inizde de aynı şekilde video işleme işini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ayarları açalım. Ayarlardan fotoğraflara erişme izni vermemişiz. Hemen LumaFusion'ın bütün isteklerini yerine getirelim. Çünkü bu uygulamayı kullanacağız. Aynı zamanda Focus isimli bir uygulama da var. İnanılmaz güzel bir uygulama. Onunla ilgili de size başka bir videoda deneyimlerimi aktarırım. Şimdi LumaFusion'u tekrar açalım. Ve fotoğraflarımıza erişebildi. Albümlere gelelim. Biz ne yaptık? Videolarımızı direkt olarak bu cihaza aktarmıştık. Videolarımız şu anda duruyor. Bir proje oluşturacağız. Projeye bir isim verelim. Diyelim ki 10R kutu açma. Hop yanlış oldu düzeltti hemen. 10R kutu açma. Evet. 30 FPS olacak. Buradan çeşitli hızları ayarlayabilirsiniz. Kare hızlarını. İşte 16'ya 9 videolar yapabilirsiniz. Dikine videolar yapabilirsiniz. Bir sürü seçeneğe de sahipsiniz. Bir video uygulamasında olması gereken her şey burada mevcut ve projemizi oluşturduk. Şimdi ne yapacağım? 3 katman video, 3 katman ses oluşturabiliyorum bu videoda. İlk olarak ben kendimi gördüğüm videoyla başlayayım. Bakın burada ne yapıyorduk?
Merhaba, ben Mesut.
İzleyenlerimize sesleniyorduk, değil mi? Şimdi bu videoyu alalım ve videolar kısmına taşıyalım. Evet. Tam olarak buradan başlayacağım. Hatta birazcık daha geriden, ağzım açık kalmış. Ve şurayı şöyle biraz daha zoomlayıp daha da şey yapabilirim, görebilirim. Ya da şöyle açıp kapatabilirim. Tam nereden başlayayım? Burası uygun. Evet. İki parmağımla dokunuyorum ve çöp atılacak kısım çöpe gidiyor. Şu anda video nasıl başlıyor?
Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi neden Apple ürünleri kullandığımı
anlatacağım. Evet. Burada onu görebiliyoruz. Bakalım ne diyorum.
Başka cihazlar kullanmıyorsun diye çok fazla eleştiri geliyor.
Evet, eleştiriyordunuz.
Ben bu videoda bu ürünlere benim ihtiyacım olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Sadece anlatmayacağım, göstereceğim. Ne yapacağız? Bakın ben bu videoyu şu anda şöyle göstermek istiyorum.
Tam göstermek istiyorum dediği kısımda kamerayı çektiğim bir kısım vardı. Değil mi? Onu neyle çekiyordum? İşte şu görüntüyle. Size şöyle göstermek istiyorum diyordum. Bakalım. Tam iPhone 10R dediğim kısım. Şöyle birazcık daha geri çekebilirim. Tam elimi yönetip ne demişim? iPhone dediğim kısım. Şimdi videoma geri döneyim. Şurası herhalde, evet. Şimdi tekrar buna geri dönelim. Şöyle birazcık daha tam oraya alacağım. Evet. Şöyle. Bu videoyu şimdi şunun üstüne taşıyabilirim. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu videonun sesini ayırmam lazım. Nasıl ayıracağız? Toolbox'a geleceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçeneğimiz oluyor. Neler var? Ayır. Böylece sesi ayırıp sesin de tam olarak denk geldiği yere bakabilirim. Nasıl bakacağım ona? Şöyle. Evet, sesi tam denk getirdim. Bakın şuradaki ikiliye. Bunu da böyle getirdim mi? Şu anda evet, inanılmaz bir senkron sağlandı. Ayırdığımıza göre sesi, artık sesinden kurtulabilirim onun. Bakın.
iPhone 10S Max'le kayıt altına alıyorum.
Evet.
iPhone 10S Max'in arka kamerasıyla kayıt altına alıyorum. Hemen kolumda Apple Watch var. Burada kendimi görüyorum ve kamera...
Bunu niçin yaptım? Şöyle söyleyeyim. Ben ana sesin 10S Max üstünden gelmesini istiyorum. Neden? Bir mikrofon takılı. Ama elimde tuttuğum telefonda mikrofon yoktu. Onun dış mikrofon sesini alacağım. Ha, kötü çekmez ama yakın mesafede olduğum için, ben sesin sürekli olarak tek tonda kalmasını istediğim için ana videonun sesini kullanmak istiyorum. Bu yüzden videoları senkronluyorum. Senkronlarken bu ses izleri inanılmaz işinize yarayacak. Alt alta getirmeniz yeterli. Kabloyu anlattım burada. Şöyle geçebilirim burada. Telefonu sonradan alıp okşuyorum zaten. Devam. Burada da gelecek hakkında sizlere öngörülerimi bildirmişim. Evet, hızlıca kenara koyalım. Zamanlama güzel oldu, geçti. Şimdi telefon hakkında konuşuyorum. Bakayım şurada mesela telefonu artık şey yaparken şöyle yapayım. Burada size bir şeyler anlatmışım büyük ihtimalle. Bir bakayım. Evet, bir şeyler anlatmışım burada. Yine anlatıyorum. Burada mesela bakın. Dedim ya, tabletten teknik özelliklere bakacağım diye. Burada mesela teknik özelliklere tam bakacağım yeri sizden saklayacağım. Sanki ben müthiş bir adamım da tüm bu bilgileri ezberimdeymiş gibi hissetmenizi sağlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi orayı sakladım. Devam ediyorum. Burada bazı şeyler anlatıyorum işte vesaire. Mesela bakın burada ön kameraya döndürmüşüm olayı. Demek ki sizle konuşuyorum burada. Şöyle olabilir bu. Burada da değil mi? Çok mu üste yakın telefon? Birazcık ortalayayım mı kamerayı? Mesela burada da çok üste yakın gerçekten. Şöyle düzenli diyeyim. Biraz daha ortalayabilirim. Daha böyle hoş bir görüntü olabilir. Evet. 4K çekmenin en güzel özelliği, eğer videoyu Full HD yayınlarsanız
bu tip böyle hata ayaklamalarını, genişletmeleri, büyütmeleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Videonun keskinliğinden çok fazla bir şey eksilmez. Şimdi bakalım burada ne kadar süre size bir şey anlatmışım, ona bakayım. Anlat, anlat, anlat, anlat. Evet, yeniden tablete bakıyorum ya, o anı sizin görmenizi istemiyorum. Şöyle geliyorum. Yeniden anlatıyorum. Kamera hakkında anlatıyorum bu sefer. El hareketlerim sanki size doğru dönmüşüm gibi gösteriyor beni. Bir bakayım. Bakayım ne kadar bakıyormuşum. Buraya kadar bakıyorum. Evet, tam şuraya kadar şunu genişleterek benim bakışlarımın tabletten geldiğini görmeyin. Devam. Yeniden size döndürmüşüm mesela burada. Şuradan şöyle alayım. Devam, devam, devam, devam. Arada cihazı gösteriyorum ki çok da fazla beni görüp ya arkadaş ben telefona bakmaya geldim amma konuştun demeyin. İşte burada bir şeyler anlatıyorum yine. Şöyle tekrar keseyim. Evet. Face ID vesaire bunlardan bahsediyorum. Telefonu da açtım o sırada açılmaya devam ediyor ekran. Şimdi buraya kadar işlemi bitirdik gördüğünüz gibi. Her şeyiyle 10 numara 5 yıldız bir videomuz oldu. Sonradan ne yapacağım? Sonradan bir de benim bunları transfer ettiğim videolar var değil mi? O transfer ettiğim videolara da şimdi geçeceğiz. Transfer ederken bu arada benim yine iPad'de işlediğim videolardan bir tanesidir. iPad Pro 11'in kutudan çıkışı. Şöyle bakın takip edin Mesut Çevik, gördünüz mü animasyonları? Şimdi buradan bir animasyon seçip bunu kullanacağım. Buradan bir animasyon seçeyim kendime. donanımhaber.com'u da takip edebilirsiniz. Bu programın en güzel taraflarından bir tanesi şu arkadaşlar. Bu uygulama arka tarafı transparan hale getirilmiş olan video dosyalarını, MOV dosyalarını destekliyor. Şimdi bakın ne yapacağım. Madem bir iş yapıyoruz değil mi? Bir takipçi de elde edelim yahu. Bakın şöyle geldi. Bu çok büyük oldu. Bunu düzenleyelim. Bunu şöyle koyacağım. Ortada. Birazcık küçülteceğim. İnsanların gözüne de sokmayalım bunu. Ve geri geleceğim. Bunları After Effects'te düzenleyip direkt olarak iPad'inize aktarıp daha sonrasında videolarınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Kendi içinde de animasyon kütüphaneleri var ama ben uygulamayı geniş geniş burada anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Bu uygulama dediğim gibi benim Final Cut'ta ne yapıyorsam MacBook'a attığımda ne kadar işime yarayan özellik varsa o tarafta hızlı hızlı o size fuardaki aksiyonları aktarmak için burada da aynı aksiyonlar, aynı özellikler hızlı bir şekilde çalışıyorlar ve iPad'le çalışıyorlar. Çok daha hafif bir cihazla çalışıyorlar. Benim gerçekten bütün işimi görüyor. Şimdi cihazlara aktarma sahnesine geçelim. Bu muydu o sahnemiz? Bakayım. Bu değilmiş. Bu muydu? Bu da değil. Biraz daha mı yukarıda? Aşağıda mı? Evet, tek kamera var burada. Bizi zorlayacak bir durum yok. Şimdi şunu alalım. Şöyle ekleyelim. Nerede başlamışız onu bulalım. İyi, hiç geçişte sıkıntı yok. Hatta şöyle bir şey deneyeyim size onu göstereyim. Düzenli diyelim. Bir geçiş efekti olsun. Şöyle bir geçiş efekti olsun. Neyle gelsin? Bu mu? Şöyle tıklayalım. Ön ayarlara bakalım. Cross Dissolve olsun. Ama ben iki videonun arasında geçiş yapmasını istiyorum bunun. Şöyle yapayım o zaman bunu. Bir saniye. Evet. Buraya bir Cross Dissolve koyabilirim şimdi. Evet, daha iyi oldu. Bakalım. Neden Apple cihazları kullanıyorum? Bunları size gösterdim. Patlaya geçmiyor şimdi bakın. Geçiş efektini de mükemmel bir şekilde eklemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Aktarma sahnelerini zaten biliyorsunuz. Beraber çektik bunları. Şöyle ileri geliyorum. Buna da bir geçiş yapalım. Bu da şöyle olsun. Yine geçiş ekleyelim. Müthiş. Şimdi bir bakayım. AirDrop. Evet, buradan geliyor. Gösteriyorum, gösteriyorum falan filan, pişman. Devam, devam, devam, devam. Yukarıya anlatıyorum. Buraya geçiyorum. O da bitiriyor. Tamamlandıktan sonra direkt videolarımız görüntülendi. Şu anda tüm videolarım buraya gelmiş durumda ve telefonları yukarı konumlandırıp şu anda video işleme işine başlamaya hazırım. Bakalım. Ama ne yapacağım tabii ki ilk olarak? Evet. Şunu da silelim. Hop, sildik. Ve evet, videomun işlemesi bitti. Giriş, çıkış, kapanış. Her şeyi yapmış oldum. Video içinde video oldu bu. Yani şu videoyu iPad'le işlemiş oldum. Çok enteresan değil mi? Videoception diyebilir miyiz buna? iPhone'larla çektim, iPad'le işledim, iPad'de hazırladım. Şimdi iPad'de render alıyorum ama beni görmeye devam ediyorsunuz. Biraz farklı oldu, evet. Her şeyiyle beraber tamamen iPad'de hazırlanmış bir video. Şu anda 29 dakikalık videomuzu render almaya hazırız. Burada bir farklılık var. Tableti tekrar şarj ettik ki şarjının tam olarak nasıl gittiğini görelim. %94'e kadar şarj ettim tableti. %100 yapmadım çünkü %100 genelde %100'ün üzerinde oluyor ve %100'den %99'a düşmesi zaman alıyor bu cihazların. %94 bize tam olarak bu render işlemi tamamlandığında tabletin ne kadar bir şarj gereksinimiyle bunu tamamladığını gösterecek. Şimdi render işlemine başlayalım. Buradaki süreci hiç kesintisiz olarak göstereceğim. Sadece hızlandıracağım. Böylece ne kadar süre tamamladığını da göreceğiz. 4K bir video render alacağım. 30 FPS. FPS'yi değiştirebilirim. 50 megabit de alacağım. H264 de alacağım ki 265 de seçebiliyorum. En gelişmiş kodeklerden bir tanesi. 360 derece VR videolarda düzenleyebilirsiniz bu program üzerinde. 11.53 GB tutacakmış. Her şey benim için tamam. Ve render'a başlıyorum. 13.24'te başladım, yaklaşık olarak %94 şarjım var. Bakalım işlem kaç dakikada bitecek ve ne kadar şarj harcayacak tablet. Şu anda gördüğüm kadarıyla gerçek zamandan biraz daha yüksek hızda işliyor. Bu hangi saniye işlediğini gösteriyor. Bu da tam olarak ne kadar bir süre render alması gerektiğini gösteriyor yan tarafta da. Şu anda 29 dakikalık videonun mesela 22 saniyesi işlendi bile. Hadi bakalım hızlandıralım burayı ve daha sonrasında süreci konuşalım. Evet, 29 dakikalık video 29 dakikadan daha kısa sürede iPad Pro 11 üzerinde 4K olarak işlenebiliyor ve bu süreçte de sadece %12'lik şarj harcıyor tablet. Bana sorarsanız sürenin yanında harcadığı şarj oranı da çok önemli. Bugün hiçbir bilgisayarda bu kadar yüklü bir işlemi bu kadar az şarj harcayarak elde edemezsiniz. Kabaca bir hesap yapmak gerekirse benim fuarda işlediğim videoların 4-5 dakika uzunluğu olduğunu düşündüğümüzde bu cihazı yanıma aldığımda 20-30 videoyu hiç şarjı bitmeden bir cihaz üzerinde işleyip yayını hazır hale getirebilirim tek şarjda. İşte bu cihazlar bu yüzden benim için bir zorunluluk haline alıyorlar. Yani bir zevk meselesinin ötesinde, bir seçimin ötesinde bunlar içerik üreten benim gibi insanlar için bir zorunluluk. iPhone'da videonu çek, kablosuz olarak iPad Pro'na aktar, iPad Pro'da PCD işliyormuşçasına sana rahat bir program üzerinde işlemini gerçekleştir, renderını al hızlı bir şekilde ve bunu YouTube'a ya da donanım haberinin sunucularına gönder. Umarım bu videoda neden ben Apple ürünlerini kullanıyorum size anlatabilmişimdir. Videonun sonuna geldik. LumaFusion'ı iPad Pro 11 üzerinde video işlemeyi, telefonla içerik üretmeyi de aslında bu videoda göstermiş oldum. Sorularınız her zaman açığım. Sorularınızı bu videonun altında donanımhaber.com'da forumda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini özenle cevaplarım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.